Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve merhum Musa Efendi Hazretleri üzerine yazılan yazıları aktarmaya devam ediyoruz sizlere. İlk olarak değerli dinleyenler, Mehmet Emin Kul'un kaleme aldığı Cemal'de Beka, Vefa ve Haya iledir başlıklı yazıyı paylaşacağız. Vefa ve terk kavramlarına bütün olarak bakıldığında vefa sahibi olmak, terk etmemek olarak anlaşılsa da asıl ve mutlak olan Rabbimize gösterilecek vefadır. Ondan gayrı ne varsa terk edilmelidir. Terk edilen her şey ona vuslat için bir yükü atmaktır sanki. Sahibül Vefa Musa Efendi Üstadımızın tüm insanlar için bir tarifi vardı. İnsanlar iki kısımdır. Cenab-ı Hakk'a vasıl olanlar ve olamayanlar. O dönemin en yüksek bilim makamını terk eden Hazreti Mevlana ve kadılığı terk eden Hazreti Hüdayi nasıl insanlığa ışık tutan deniz fenerleri oldularsa son yüzyılda materyalizm ve pozitivizm hastalığına duçar olmuşlara da hem aile mirasını hem o dönemin en yüksek tahsil diplomasını terk eden Mahmud Sami Efendi Üstadımız, kapitalizm ve servetin tek değer görüldüğü bir zamanda tüm varlığını manevi yola serip sanayiciliği ve maddi imkanlarını terk eden Musa Efendi Üstadımız, gösterişin öne çıkıp güç pazarlamanın tek geçerli değer görüldüğü bugün de tüm bunları elinin tersiyle itip hayatını ve sahip olduğu her şeyi ümmete vakfeden, onların evlatı ve varisi olan muhterem insan, bizlere ve gelecek nesillere silinmez bir vuslat haritası çizmişlerdir. Musa Efendi Üstadımız döneminde Boğaz manzarasına sahip bahçe içinde bir köşkte yaşamak, en zenginler için bile zor ulaşılır bir nimetken, o evini ve bahçesini titizlik ve temizlik itirazlarına bakmayarak her gün maddi ve manevi ihtiyaç sahibi onlarca, haftalık ve aylık sohbetlerde yüzlerce, her sene düzenlediği düğünlerde binlerce kişiyle paylaşırdı. Evini sadece insanların değil, tüm çevredeki hayvanat ve mahlukatın bile istifade ettiği bir misafirhaneye dönüştürerek sanki gerçek sahibinin emrine amade ederdi. Öyle ki vefatından birkaç sene önce eskisi gibi hizmet edilemez hale gelince orayı da terk ederek bahçe içine 30-40 metrekarelik bir prefabrik ev yaptırmış, son yıllarını o mütevazı kulübede geçirip önce muhterem validemiz sonra da kendisi Rabbine kavuşmaya oradan yürümüştü. Kendisinin düzen, tertip hassasiyeti belki en farik vasıflarından biriydi. Onun bavulunu, masa tertibini, sohbet ve sehpa düzenini, hediye paketini, zarfını, meyve ve yemek sunumunu, ayakkabı çıkartmasını, koymasını, giymesini görenler önce bu titizliğe hayret eder, sonra altındaki mesajı istidadı kadar anlamaya başlardı. Yüzlerce kişilik masalara tabakları ip çekerek aynı sırada yerleştirmek, portakalı ve mandalinayı ince zarına kadar soymak, karpuzun, erik ve kirazın çekirdeklerine kadar çıkartmak, her tabağı aynı büyüklükte sayıda ve düzende koymak sadece onun hizmetinde görülecek ayrıntılardır. Hizmet için her ne yapıyorsanız, ondaki kimsenin dikkatini çekmeyecek ince bir ayrıntıyı onun yakalayacağını bilirdiniz ve o bunu görür, gördüğünü ve memnuniyetini de gösterirdi. Tüm bunlar odaklanmak, farkındalık, zaman disiplini, irade ve dikkat kontrolü, sıfır hata ve yapılanı ahsen kıvamında yapmayı içeren bir tekke terbiyesiydi aslında. Nimeti asıl veren ve alanın kim olduğunu bilmenin yanında çokluk içinde teknik hakikatinin dersi ve talimi gibiydi. O vuslat yolculuğuna bir kişi daha katmak için fedakarlığın timsaliydi ve bunu anlatarak değil yaşayarak gösterirdi. Bazen farklı muhitlerde sohbet olur, apartman girişinde karşılaştığı kişiye tebessümle verdiği selamla sizin 10 yıllarca tesir edemediğiniz inatçı komşu, o hacı amca kimdi diyerek ertesi gün kapınızı çalar, kısmeti varsa sohbetlerin müdavimi olurdu. Tüm hayatında tasavvuf muhalifi olmuş çok kişi kendilerinden önce uyanan en yakınlarının ricasıyla üstadla buluşup yarım saat görüşünce manevi vazife alıp çıkarlardı. Onun yolunda maneviyat siyasete ve ticarete, havas halka, halk havasa, kültür sanat ve edebiyat alkışa, hizmet aileye, aile hizmete, fert topluma, toplum ferde, hakkın hatırıysa hiçbir şeye feda edilmezdi. Onun öğütlediği yolda tahliye ve tezkiye olmadan tecelli, şeriata uymadan takva ve tasavvuf, adaletle ve helal yoldan kazanmadan ihsan ve işar, merhamet olmadan hizmet olmazdı. O bir şey dediyse yapacağınız bir şeydi, yapılmayacak emri vermez, aradaki bağ yıpratmazdı. Övmemek ve övülmemek düsturunu gözetir, sevgiyi şımartmadan ve kıskandırmadan, uyarıyı kırmadan ve utandırmadan yapardı. Kimini sert bir ikaz, kimini sade bir nazarla gerekli hizaya getiriverirdi. Etrafını kuşatan onlarca kedinin bile yiyeceği farklı ve muhataba göreydi. Bazen sözü fazla uzatınca seviyesine göre muhatabına sadece kâfi deyiverir, kâfi sözü bu kadar mı kâfi olur diye şaşırtırdı. Bazen sessiz duran muhatabına anlat bakalım der, onda saklanan gafleti kırardı bir anda. Evin içinde çok sık tekrar ettiği isim yaptı ve ibibik gibi sözlerinden her muhatap seviyesine göre hisse alır, bu sözler söylenen kişiye, hadiseye ve vurguya göre olumlu ya da olumsuz manalandırılabilirdi. Afrika'yı, Afganistan'ı, Bosna'yı, dünyanın her bir yerini düşünürken, yan komşularını da, İstanbul ve memleketin içindeki muhtaçları da ihmal etmezdi. Medine'de bulunurken dünyanın her yerinden ve her milletten insanların hayranlığını cezbederdi. Bunların bir kısmı etkili kademelerde olduğu için Türkiye'deki hayır faaliyetlerine ciddi büyük miktarlarda destek olmak istediklerinde, üstad bunların yurt içinde sarfını uygun bulmaz ama onları da kırmadan Avrupa ve diğer ecnebi ülkelerdeki Müslümanların din hizmetlerine yönlendirirdi. Sadece Medine'de değil, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde, havaalanında ya da gümrüklerde dış haline bakınca hiç beklenmedik hostes, polis, memur yahut hastanede hemşire ya da doktor gibi kimseler bu zat kimdir, elini öpebilir miyiz diye isteklerde bulunurlardı. Çoğu kişinin zahire bakarak değerlendirdiği, o an için istikametli ve samimi din adına uğraşır görünenler sorulduğunda, kimine çok farklı kişiler var, dikkatli olmak lazım der, kimiyle de yakınlarının görüşmemesi için uyarırdı. Bazen biri hakkında ehil ve halli bir zattır, istifade edilir der, hak etmediği bir sıfat ya da övgüyle bahsedilen biri sorulunca bazen sessiz kalır fakat cevabı gözlerinden okunurdu. Bazıları içinse onların da kendine göre bir vazifesi var dediği olurdu. Kendini dünyanın gidişatından sorumlu hissederken ailesinin terk ettiği yaşlıları da ilaç ve tedavi alamayanları da gözetir, bu ihtiyaçlar müessese halinde kurgulanır, devlete bile örnek olurdu zamanla. Onun sofrasına doymak için gelen doyurmayı öğrenir, alan vermeye başlar, aşırı ve heyecanlı haller dışa değil içe döner, ben yerini bize, biz yerini ona bırakırdı. Sami Efendi Üstadımız emaneti ona verirken biliyordu ki bu emanet ehlinin elinde gereken yerlere ulaşacak ve zamanı gelince aynı onun gibi sahibine verilecek ve evlatlarımızın evladı da bizimdir sırrı tecelli ederek gelecek neslin evlatları yetim kalmayacaktı. Sami'in olanlar sahibül vefa, ve pür haya olarak cemale ulaşacakları şuuruna tutunarak insanı bir anda yutuveren iktidar ve siyaset, ticaret ve para, güç ve hırs denizinde dayanıksız kalmazlar. Ne mutlu görenlere, ne mutlu duyanlara, ne mutlu görmek ve duymakla kalmayıp itaat edenlere, ne mutlu yolun nuruyla onların izini ve varislerini takip edip yüz akıyla maksuda kavuşanlara. Değerli dinleyenler, Mehmet Emin Kul imzalı Cemalde Beka, Vefa ve Haya iledir başlıklı yazısını paçlaştık Altınoluk dergisinden ve bir başka yazıyla devam ediyoruz. Hande Topbaş imzalı Sizi Çok Özledik Dedeciğim başlıklı yazıyı sunacağız şimdi de. Gözlerim kapalı, aklımdan geçen konuşmalar yavaş yavaş susarken kalbimin sesini duymaya başladım. Oysa kapı kapanıp sohbet başlayana kadar bugünü sıradan bir gün zannetmiştim. Dedemin karşısına oturacak buğulu müşfik bakışlarını, beyaz sakalını seyrederken onu kucaklamak isteyecek, anlattıklarını unutmamak için dikkat kesilecektim. Musa Efendi'yi görmek, sohbetinde bulunmak isteyen sevenleri tam zamanında evin kapısını çaldılar. Salon kalabalık ama ferahtı. Onun yanında birçok kere iki zıtlığın yan yana gelebildiğine şahit olmuştum. Evladım, kapıyı kapayın ve bundan sonra gelen kimseyi içeri almayın, dedim. Dudakları kıpırdadı, dua ettiğinden emindim. Sonra besmele çekti ve sessiz sohbetten alınan farklı bir feyiz vardır. Zaman zaman Sami Efendimizle tefekkür sohbetleri yapardı diyerek gözlerini kapadı. Dudaklarını birbirine kenetlediğinde konunun ciddiyetini ve sizden bir şey beklediğini anlardınız. Şaşkındım. Kimse kıpırdamıyor, odada çıt çıkmıyordu. Öksürüp tıksıran olmadığı gibi birbirine bakıp anlatılanları onaylar gibi başını sallayan kardeşler, kızına "Al işte ben sana demedim mi?" bakışı atan anneler boyunlarını eğmiş sessizliği dinliyorlardı. Onlarca gürültü saklıydı içimizde ve her biri teker teker sustuğunda kalbimizin sesini duyduk. Yıllardan beri katıldığım sohbetlerin en etkilisiydi. Aklımıza güvenen bir nesil olarak kalplerimizi işitmez olmuştuk. Kalp bir atış, bir vuruş değildi. İçinde fıtratın sırlarını saklıyordu ve gerçekten onu dinlediğimizde asla naslara karşı bir şey söylemediğinin farkına varıyorduk. Annem bu yolu sonradan bulup kıymetini bilen kadınlardandı. Yıllar sonra torunuyla evlenip gelin olarak geleceğim Medine'deki daireye babamın en hürmet ettiği amcasını ziyarete gidiyorduk. 7 yaşındaydım. Kız kardeşimle oyuncakçıda gördüğümüz bebekleri konuşurken annem "Oyuncak düşüneceğinize Musa amcanın yanında edeceğiniz duaları düşünün. Allah'ın sevgili kullarının yanında Rabbinizden istediğiniz dualar kabul olur. Bana da dua edin." dedi. Kuba'da küçücük pencereleri olan bir apartmana girdik. Sedirle kaplı salonda oturuyordu. Tek tek hepimizin hatırını sordu. Pek çok yetişkinin yaptığından farklı, büyüklerle ilgilendiğinden daha çok ilgilendi çocuklarla. Sanki annemler değil de bizdik çağrılan. Çocuklar kendilerini önemli hissederdi yanında. O günde yıllar sonra hasta yatağında yatarken de ne zaman olursa olsun en değer verdiği misafiri zannederdiniz kendinizi. Ziyarete gelenlere hediyeler verirdi. Sıradan şeyler olmazdı, itinayla paketlenen hediyelerdi. Size özel düşünülerek seçilen eşyalar ve inci gibi zarif yazısıyla adınıza yazılan bir not çıkardı. Mis kokulu kurabiyeler, meyve suları geldi ikram olarak. ev ahalisi de onun kadar güler yüzlü ve misafirperverdi. Beyaz keten örtülü tepside bir kutu gazoz geldi önüne. Yavaşça doldurdu bardağına. Köpükler yükselirken ben annemden aldığım bilgiye güvenerek, bana da gazoz ikram etmeleri için bildiğim bütün duaları ederken, Musa amcam tatlı tatlı bana ve kardeşime bakıp, "Alın bakalım bu gazozu paylaşın," dedi. O günden sonra kız kardeşimle odamızı, patenimi, bisikletini, kederimizi paylaştık. Her hafta ziyaretine giderdik. Ne kadar halsiz olursa olsun, gözündeki ışıkla, yumuşak bakışlarıyla severdi torunlarını. Kocaman gönlüne hepimizi ve binlercesini sığdırmıştı. Asla laubali olmadan ciddiyetle konuşurdu. Vakarlı duruşunun arkasında mimiklerine gizlenirdi sevgisi. Bilirdik, Allah'ın hoşuna gitmeyen bir şey yapan en yakını da olsa taviz vermeden uyarılacak. Dünya nimetleri hakkında bilgili ve zevkliydi. Kumaşın iyisini, hatların güzelini, zarif porselenleri uzaktan görse tanır ama ehemmiyet vermez, kendine gelen kıymetli hediyeleri ehillerine verirdi. Sözlerine daima Allah kelamıyla başlardı. 10 kişi bir salonda Musa Efendi ile otursa, hepsi kendisi için bir tavsiyede bulunduğunu söyler, muhabbetlerinden ders çıkarırdı. Dedemin tavsiyeleriyle yolumu çizmek benim için bir güvence, sığınılacak bir limandı. Bazen direkt sorardım sorularımı, bazen de annemin öğrettiği gibi kalbimle. Cevap hiçbir zaman gecikmezdi. İlk bebeğimi bekliyordum. Kız olursa ismi hazırdı. Arabadan inmeden önce, keşke çok güzel yaşamış birini anlatsa da onun adını koysam diye düşündüm. Kapılarını çaldık, açılmadı. Bir daha çaldık ve hayatımızda ilk defa kapıyı Musa dedem açtı. Beyaz sakalları nur gibi boynuna dökülmüş, yanakları pembe beyaz, gözleri ışıl ışıldı. Sesli güldüğünü hiç görmemiştim ama neşelendiğinde tebessüm eder, dudakları arasından dişleri görünürdü. Yine mütebessimdi. Şeffaf, damarları gözüken elleriyle başında ona küçük gelen komik bir takkeyi ve üstündeki eski yıpranmış ama tertemiz cübbeyi gösterip "Üstündekiler kimin bilin bakalım," dedi. Her tahminimizde duyulmayan kahkahalarla oynuyordu karnı. Tahal Hariri ve Tahal Hakkari hazretlerinin cübbesi ve sarığıydı üstündekiler. Bahçeden çıkarken Mehmet Sami Bey ile aynı anda birbirimize dönüp "Oğlan olursa adı Taha olsun," dedik. İkimiz de birbirimize söylemeden aynı şeyleri düşünmüştük. 2 ay sonra ezanını kulağına okurken dudakları minik bebeğe değdi ve Musa Taha, dedemin sakallarına sarılmış gözlerinin içine baktığında onun için dua etti. Aralarındaki bağ o gün kurulmuştu. Ziyaretine gittiğimizde dedem bazen meşgul olur, Anadolu'dan gelen misafirleriyle özel görüşürdü. Sadece Musa Taha girerdi kapısı kapalı odaya ve hiç konuşmadan dizinin dibinde oynar, çocukluğunun en sakin ve uslu zamanlarını bu odada geçirirdi. Büyüklerin düzenli, dakik, saygılı olmasını bekleyen dedem, çocuklara yumuşak ve müşfikti. Bunu hisseden minikler, sohbet sırasında kedi gibi ona yanaşır, kucağına başını koyup uyur, mıknatıs gibi ona çekilip sakinleşirlerdi. Musa Efendi'nin kalbindeki denge, masumların hissettiği, birçok kere de dile getirdikleri, sohbetinde bulunanlara sirayet eden gözle görülür bir muammaydı. Kucağında uyuyan çocuklara her zaman özendim. Bazen elini öptükten sonra avucunu bir an başımın üstüne koyar, birkaç saniye dururdu. Babama sarıldığım gibi sıkı sıkı sarılmak ister, vakarlı duruşundan çekinirdim. Son defa Üsküdar'daki köşkte vedalaştım. Bembeyaz örtüsüne bürünmüş, Rabbine gidiyordu. Çıt çıkmıyordu bahçede. Kedileri hüzünlü, son defa kokladığı güller mahzundu. Gerekmedikçe konuşmadı kimse. Yıllar önce sükut sohbetinde öğrendiğim gibi kalbimle konuştum. Neden cesaretimi toplayıp sarılamadığımı sordum kendi kendime. İçime ukdeydi dedemi kucaklayamamak. Cevap yıllar sonra gecenin 1/3 geçip baykuşlar uyuduğunda geldi. Mehmet Sami Bey her zaman tertipli ve temiz olan arabasını dedesi için birkaç saat uğraşıp hazırlamış, arka koltuk aralığına bir kutu selpak, beyaz güller ve o zamanlar nadir bulunan en sevdiği kokuyu yerleştirip ayağının altına kuzu postu sermişti. Yollar boştu, nereye gittiğimizi bilmiyordum. Evlendiğim gün Üsküdar'daki köşkün bahçesinde bizi karşıladığı günkü kadar genç ve neşeliydi dedem. Ah dedeciğim, sizi çok özledim. Bu sefer müsaadeniz olursa size sarılacağım dedim. Gülümsedi, yumuşacık omuzlarına dokunup başımı göğsüne dayadım. Kokusu burnumda, gözlerimi açarken sesi kulaklarımda yankılanıyordu. Vay ibibik vay! Hüt hüt kuşuydu ibibik. Başında bulunan güzel tüylerin hikmeti anne ve babasına duyduğu hürmettendi. Yüzlerce evladı vardı dedemin. Onu özleyip su kuyusu arayan bir ibibiktim ben de. Değerli dinleyenler, Hande Topbaş imzalı Sizi Çok Özledik Dedeciğim başlıklı yazısını paylaştık ve son olarak Profesör Doktor Necdet Tosun'un kaleminden Musa Efendi'den Hatıralar başlıklı yazıyı sunacağız. ...16 Temmuz 1999 tarihinde aramızdan ayrılan Sahibül Vefa merhum Musa Topbaş Efendi Hazretleri'ni vuslatının 20. seneyi devriyesinde rahmetle anarken bazı hatıralarını gönül dostlarıyla paylaşmak o Allah dostunu tekrar yad etmeye vesile olacaktır. Cömertliği. 1990'lı yılların başında Musa Topbaş Efendi Almanya'ya gitmiş ve bir camide vaaz ederek sohbet yapmıştı. O dönemde Türkiye'den Almanya'ya giden hocalar genellikle oradaki Türk işçilerden Türkiye'de yapılacak cami ve Kur'an kursu için yardım talep ediyorlardı. Musa Efendi'nin vaazını dinleyenler de acaba ne zaman konuyu paraya getirecek diye beklerken Musa Efendi vaazını bitirmiş, camiden çıkarken de imama cami için yüklü miktarda para vermişti. Bunu gören cami cemaati çok şaşırmış ve Türkiye'den gelip para istemeyen, üstelik para veren bir insanı ilk defa görüyoruz demişlerdi. Fukaraya sevgisi ve şefkati. İstanbul'da havaların soğumaya başladığı bir sonbahar günü Musa Topbaş Efendi'yi evinde ziyaret eden bir dostu sobanın yanmadığını, Musa Efendi'nin de paltoyla oturduğunu görmüş. "Efendim, havalar soğudu, sobayı niçin yakmıyorsunuz?" diye sorunca Musa Efendi şu cevabı vermiş. "İstanbul'da fakir aileler henüz sobalarını yakmadı. Sami Efendi üstadımız da yakmadılar. O sebeple biz de yakmıyoruz." İlhan Armutçuoğlu hocamız bir gün Musa Topbaş Efendi'nin yanına gitmiş. Musa Efendi kırık pirinçten yapılmış pilav yiyormuş. İlham hocamız, "Efendim, tasarruf için mi ucuz pirinç yiyorsunuz?" diye sormuş. Musa efendi, "Fakir insanlar pahalı pirinç alamıyor. Pilav yaparken ucuz olan kırık pirinci kullanıyor. Biz de kırık pirinç yersek onların halini anlarız," buyurmuşlar. Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi Bey, 27 Kasım 2008 tarihli ve Sosyal Adalet başlıklı köşe yazısında şöyle diyordu. işçileriyle birlikte yemek yiyen kaç fabrikatörümüz var. 1950'li yıllarda merhum Mustafa Runyun hocayla Eyüp'te Topbaşlar'ın tekstil fabrikasına gitmiştik. Yemek zamanıydı. Hacı Musa Topbaş ve Hacı Muammer Topbaş beyler bizi yemeğe davet ettiler. Fabrikanın yemekhanesinde işçilerle birlikte aynı yemekleri yedik. Patron dediğin böyle olmalı. Musa ve Muammer beylerin üzerlerinde beyaz işçi gömlekleri vardı. Ali Hüsrevoğlu Bey şöyle anlatıyor. 1980'li yıllarda Rusya Afganistan'ı işgal ettiğinde oraya yardım etmek gerekiyordu. Yardımın oraya selametle gitmesinin yolu parayı bankayla değil güvenilir bir elle göndermekti. Bu vasıfta bir insan Afganistan'dan Medine'ye kadar geldi. Musa Efendi onun eline teslim ederek yardımını gönderdiler. Fakat o yıllarda Medine'ye sığınmış sayısız Afgan mülteci bulunuyordu. Bunlar daha çok Uhud civarında buzdolabı kartonlarından, derme çatma toplanmış atık eşyalardan sığınak yapar. Mesela bir aile 7, diğeri 8, diğeri 10 çocukla kalırlardı. Medine'nin kışında soğuk, Erzurum'un soğuğundan daha etkilidir. Böyle bir soğuk şiddetlenince sabah namazını mutlaka haremde kılmaya itina eden Musa Efendi, bu hafta sabah namazını evlerde kılalım diyerek havanın yumuşamasına kadar ara vermişlerdi. Soğuklar başladığı günlerde merhum Cevat Öztürk Bey'i görevlendirerek 200 kadar battaniye aldırıp bu mültecilere dağıttı. Bu insanlar Suud yönetimi tarafından o günlerde boş bulunan yüzlerce binadan hiçbirinde geçici de olsa barındırılmadılar ve açık alanda sefil yaşadılar. Şehrin öbür tarafındaysa konforun her türlüsü bulunuyor ve bu insanların hali kimsenin dikkatini çekmiyordu. Ama Musa Efendi'nin şefkati onlara da ulaşmıştı. Ümmet kaygısı. Suudi Arabistan'da Kral Faysal döneminin Hac ve Evkaf Bakanı olan Hasan Kütbi Bey, kendisine ziyarete gelen Musa Topbaş Efendi'ye, o dönemki Veliaht Abdullah'la muhabbetinin ileri olduğundan, eğer arzu ederlerse Türkiye'deki İslami hizmetlere katkı sağlamak için yüksek meblağda para temin edebileceğinden, bunun için de bir işaretinin yeterli olacağından bahsedince, Musa Efendi bu teklife hiç tereddüt etmeden şöyle cevap verir. Avrupa'ya, Amerika'ya, Avustralya'ya çalışmaya giden Türk işçilerinin çocuklarını Hristiyan yapmak için misyonerler olağanüstü gayret sarf ediyorlar. Siz bu yoldan temin edebileceğiniz bir yardım olursa oralara yönlendirip Türk çocuklarının Müslüman yetişmesine çalışınız. Allah'a şükür Türkiye'de bu hizmetler bir şekilde yürüyor. Parası olan yardım ediyor, olmayan inşaatta çalışarak katkı sağlıyor. Hasan Kütbi Bey bu cevaptan şok olur ve yanındaki Ali Hüsrevoğlu Bey'e ''Ben her gelişinizde bu üstattaki derinliği anlamaya çalışıyorum. Her görüşmemde yeni bir şey öğreniyorum. Bu cevap beni hayran bıraktı.'' der. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli tefsir hocalarından Profesör Doktor Ali Özek Bey, Medreseden Üniversiteye adlı hatıra kitabında Musa Topbaş Efendi hakkında şu bilgileri vermektedir. Topbaşlar Konyalı bir aile, ticaret ehli bir ailedir. İlim çevrelerinde ilişkileri var. Topbaşların babası Ahmet Topbaş dedikleri zat belki ermişlerden biri olabilir. Herkese yardım eden, herkesle ilgilenen bir insandı. Çocukları da öyledir. Benim en çok yakın olduğum Mısır'dan tanıştığım Musa Topbaş'tı. Ben oradayken gelmişti. Kahire'de, Şam'da, Mekke ve Medine'de okuyan öğrencileri dolaşıp yardım ediyorlardı o zaman. Kesinlikle faize karışmayan, zekatını vermekte yetinmeyip fazlasını veren ve işleri de herhalde bu sebepten bozulmayan enteresan bir ailedir Topbaşlar. İhtilaftan uzak duruşu. 1980'li ve 90'lı yıllarda Türkiye'de bazı insanlar Diyanet'in takvimine itibar etmez, Suudi Arabistan gibi bazı Arap ülkelerinden gelen habere göre Ramazan orucuna başlamayı veya bayram etmeyi tercih ederlerdi. O dönemde 6 ay Medine'de, 6 ayda Türkiye'de bulunan Musa Topbaş Efendi'ye sevenleri bu durumu sormuşlar. Musa Efendi, "Hangi ülkede bulunuyorsak o ülkenin takvimine uyalım," diye cevap vermiş. Çünkü bir insanın içinde yaşadığı toplum oruç tutarken bayram geldi diyerek yemesi veya toplum bayram yaparken oruç tutması ihtilafa ve fitneye sebep olur. Ümmetin birliğine zarar verir. Aile saadetine verdiği önem. Sevenlerinden biri merhum Musa Topbaş Efendi'ye gelip, "Efendim, bizim hanım avize isterim," diye tutturdu. "Ben de ne gerek var o kadar masrafa? İsraf diyorum, anlaşamıyoruz," demiş. Musa Efendi adama, "Avize alacak param var mı?" diye sormuş. Adam "var" deyince, Musa Efendi, "O zaman al bir avize, tak tavana, hanımın gönlünde takılı duracağına evin tavanında takılı dursun," demiş. Bu büyük Allah dostunu vefatının 20. seneyi devriyesinde rahmetle anıyoruz. Kabri İstanbul'da Sahra-i Cedid mezarlığındadır. Ruhi münevverleri için bir Fatiha-i Şerife, 3 İhlas. Kıymetli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Necdet Tosun'un kaleme aldığı Musa Efendi'den Hatıralar başlıklı yazısını paylaştık son olarak. Evet, vefatının 20. seneyi devriyesinde bu hafta Musa Efendi Hazretleri üzerine yazılan yazıları sizinle paylaşmaya çalıştık. Bir kez daha kendisini rahmet ve minnetle, binler Fatiha ve duayla yad ediyoruz. Rabbim kendisinden razı olsun. Rahmetle, minnetle bir kez daha yad ederek programımızı noktalıyoruz bu akşamlıkta. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.